Dünyadaki en büyük mucize iki insanın birbirini anlamasıyla başlıyor. Benim tüm 30 küsür senelik hayatımda edindiğim bazı cümleleri paylaşacağım bugün sizinle. Bu cümlelerden bir tanesi bu. Bu cebimizde kalsın. Ben 3 yaşında İstanbul'a göç eden, ben 3 yaşındayken ailesi İstanbul'a göç eden bir ailenin 3 çocuğundan bir tanesiyim, en küçüğüyüm. Adıyaman'ın Besni ilçesinde doğmuşum. Annem babam da oralı ve işi dolayısıyla babamın İstanbul'a gelmişiz. O yaşlarıma döndüğümde gördüğüm Ayşe şöyle bir Ayşe'ydi. 3 yaşında İstanbul'da o dönemki Türkiye'nin standartlarının altında bir ekonomide yaşayan çok mutlu bir çocuktu. Yıllarca kendime şunu sordum, neden bu kadar mutluydun, ne vardı bu kadar mutlu olacak? Neydi biliyor musunuz? Benim annem çok mutlu bir kadındı, hala çok mutlu. Ve ben onun gözlerinin içine bakardım. Annem mutluyken benim mutlu olmama gibi bir duygum olamazdı, böyle hissederdim. Ve çok mutluydum. Anneme mutluluk da cebimizde kalsın şimdilik. 3 yaşında İstanbul'da yaşayan bir çocuk her gece ama her gece istisnasız başımı yastığa koyduğumda kendi kendime şunu soruyordum. Yıllarca hala niye geldiğimi sorguladım. Buldun mu diye sorarsanız bir takım cümleler buldum ama bu sorunun cevabını %100 bulmuş değilim. Süreç devam ediyor. Ama şunu keşfettim. Daha küçücük yaştaki bir çocukken bu soruyu sorarken, geceleri kendime sorarken gündüzleri de tüm hayatımı, hala tüm hayatımı acaba bu sorunun cevabını bulabileceğim bir şeyler öğrenebilir miyim diye geçtim ve bu sorunun cevabı hala o kadar yakınlarımdaymış gibi hissediyorum ki sanki bir taşı kaldıracağım ve altından bu sorunun cevabı çıkacak. Ayşe, dünyaya şunun için geldin. Bütün insanlar aslında siz dünyaya şunun için geldiniz. Bunu birinin karşıma çıkıp söylemesini çok istedim yıllarca ama geldiğim noktada bunu kimsenin söylemeyeceğine eminim artık. Kendimiz bulacağız ve inanacağız. Ama hep bu arayışta oldum ve çok mutlu bir çocukluktan sonra 90'lı yılların Türkiye'sinde ergen oldum. Zor bir ergenlikti, pek çok ergenlik gibi. Sonra üniversiteye gittim. Üniversitede fen matematik öğrencisiydim. Türkçe sosyal kazandım. Olmaz dediler insanlar. Saçma ama sen fen matematik öğrencisisin. Ne alakası var? Nasıl Türkçe sosyal bir branş yazıyorsun dediler. Ne demek olmaz dedim. Çünkü o daha küçücük Ayşe'nin kendi kendine sokakta oynarken söylediği sözler vardı. Bozduğu ezberler vardı. Dünya ezber bozarak daha güzel bir yer haline geliyordu. Bir oyun öyle oynanır. Hayır, öyle oynanmak zorunda değil. Bir de böyle oynayabilir miyiz? Oynuyorduk ve çok eğleniyorduk. Öbürünü zaten çok oynamıştık. Bunların hepsi bende şöyle bir alışkanlık yarattı. Dünya kesinlikle ezberleri bozduğunuzda daha güzel bir yer. Sizin için de başkaları için de. Ve ben çocukluğumdan itibaren şuna inanmaya başladım. Dünyada, evrende, bu düzende gerçekten imkansız diye bir şey yok. İmkansız diye bir şey yoktur. Buna inanmayan insanlar vardır, düş kurmayan insanlar vardır. Ve bu düşleri için yeterince çalışmayan insanlar vardır. Ben bunu bizzat yaşadım. Başkalarının yaşanmışlıklarından gözlemledim. Hala yaşıyorum. Daha da bir sürü şey yaşayacağım. Kesinlikle imkansız diye bir şey yok. Ben fen matematik öğrencisiydim. Türkçe sosyal kazandım. Gayet de güzel kazandım. Üniversiteye girdim. İletişim fakültesi. Birinci sınıfa girdim. Okulda kitaplar. Hızlı öğrenmeyi seviyorum. Ha dedim ben iletişim fakültesinden mezun olursam ne olacağım? Galiba şu an burada öğrenemeyeceğim. Çünkü o kadar yelpazesi açık ki. Gazeteci olabilirim, sinemacı olabilirim, reklam ajansında çalışabilir, reklamcı olabilirim, PR'cı olabilirim. Bir sürü şey var. Hangisini olacağım? Ben ne olabilirim? Çünkü hep o sorgu var bir yandan. Ben niye dünyaya geldim? Ne yapmalıyım? Ait olduğum şey ne? Bir soru daha soracağım. Sizce bu dünyadan hiçbirimizin sağ kurtulma şansı var mı? Yok. Ben bunu hiçbir zaman karamsar bir düşünce olarak düşünmedim. Dedim ki bunun çıkışı var. Hepimiz için var. Herkes için var. Lütfen bunu unutma Ayşe. Bu işin çıkışı var, exit'i var. Çıkacağız buradan. ve buradan sağ kurtulma ihtimalimiz yok. O zaman bütün hayatı buna göre dizayn edebiliriz. Aslında yaşam dediğimiz şey bir plansa, doğumla başlayan, ölümle biten bir plansa bu, ki böyle. Ben bunu nasıl planlamalıyım? Ben niye buradayım? Neden varım? Bu sorguları sorduğum dönemde, evet iletişim fakültesindeydim, daha sormaya devam ettiğim dönemde. Ve kendi kendime dedim biraz daha öğrenmeliyim, ne olacağım ben? Çünkü şöyle bir şey fark etmiştim. O çocuk Ayşe büyüdükçe dünyanın bir takım düzenler kurduğunu, bizim aslında insanların dünyaya bir takım düzenler kurduğumuzu ve kurduğumuz düzenlere kendimizi hapsettiğimizi fark ettim. Bu düzenin tamamını bozabilir miydim tek başıma durarak? Bozan insanlar vardı. Ben onlardan biri olabilir miydim? Çok istersem olabilirdim. Çünkü imkansız diye bir şey yok. İstiyor muydum bütün dünyayı değiştirmek? Herkes birazcık ister belki. Biraz daha mütevazi davrandım orada belki. Dedim ki ben nereye ait olduğumu biraz daha anlamak istiyorum. Ve birinci sınıftan itibaren çalışmaya başladım. Türkiye'nin en büyük gazetesinde çalıştım. Türkiye'nin en büyük televizyon kanallarından bir tanesinde çalıştım. En alt düzeyden ne iş olsa olur diye girip belli bir yerlere geldim. Ama yaptığım şey gözlemlemekti. Çünkü bir yandan üniversiteyi okuyordum hala. Üçüncü sınıf, dördüncü sınıf, reklam ajansı, halkla ilişkiler şirketi hepsine gözlemledim. Ve mezun olduğumda hadi Ayşe artık bir şey ol diyordu herkes bana. Ben ne olmak istediğimi hala çok net bilmiyordum. Bu kötü bir şeydi. Çünkü insanlar artık maymun iştahlı bu kızdan da bir şey çıkmayacak diye tepki göstermeye başlamışlardı. Ama ben gerçekten ait olduğum yeri hala arıyordum. Ve bir gün düşünürken kendi düşümü kurmaya karar verdim. Ben bir şirkette çalışabilirdim, çalışmayacağım dedim. Kendi düşümü kuracağım. Peki nasıl bir düş olabilir? Güzel bir şeyler yapmak istedim. İnsana dokunan bir şeyler yapmak istiyordum. İletişimi çok seviyorum, insanları çok seviyorum, dokunmayı seviyorum, konuşmayı seviyorum. Kitle iletişim araçları heyecan veriyor. Psikolojiyi seviyorum, sosyolojiyi seviyorum. Bunların hepsinin birleştiği ne olabilir diye bir fırsat arıyorum. Çünkü inzivaya çekilip tek başına yaşayacak bir insan değilim. Bütün dünya düzenine karşı koyabilecek kadar güçlü hissetmiyorum kendimi. Ama insanlara bir şey söylemek istiyorum. 30 senedir, o dönem 25 senedir bir şeyler öğrenmişim. Bazı taşların altında bazı cümleler çıkmış. Çok sıradan cümleler aslında, unutmuşuz sadece. Birine söylediğimde kahve içtiğimizde güzel bir etki alıyor. Bunu daha büyük kitlelere duyurmanın bir yolu olmalı. Ne olabilir, ne yapabilirim, film mi çeksem? Sinema hiç fena değil. Buralarda gezinirken ülkesini, bu toprakları, doğduğu yeri çok seven bir Ayşe Şule olarak kendi kendime dedim ki Türkiye'de niye çizgi film yapılmıyor? Niye kimse yapmamış? Çok garibime gitti. Bir an hızlıca şöyle bir geçmişi düşündüm. Kendi çocukluğumdaki çizgi filmleri ve şu an çocukların izlediği, 8 sene öncesinden bahsediyorum, çizgi filmler, her şey yabancı kültür baskısı altında. Christmas'lar, Cadılar Bayramı, büyük anneler, büyük babalar havada uçuşuyor. Ve bizim kültürümüzden hiçbir şey yok, hiçbir tane karakter yok. Eyvah dedim, biz çocuklarımıza kendi kültürümüzü anlatamıyoruz ya. Niye anlatamıyoruz? Ecnebi bir sürü şey yapıyor, biz neden yapmıyoruz? Çünkü dedi birisi, bu finansallara dökülmeyen bir iş, bundan iş çıkmıyor Ayşe, ondan kimse buraya girmiyor dedi. Nasıl dedim, araştırdım çok hızlı bir şekilde. Çünkü çizgi film yapmak ve çizgi filmle bir şey söylemek inanılmaz heyecanlandırmıştı beni. Sanki o çocukluğumdan beri sorduğum sorunun cevabına yaklaşıyormuş gibiydim. Ve kendi kendime dedim ki, Ayşe nasıl olur ya? Niye yapmamış insanlar, bir araştırsana. Hızlıca araştırdım ki aslında çizgi filmin Türkiye'de yapılmaması için gereken ne varsa mevcut. Ne o? Yetişmiş iş gücü. Yok. Nasıl yapılır? Birkaç çizgi film sevdalısı bir araya geldik, bir çizgi film yapacağız. Nasıl yapılır? Bilen yok. Bu nasıl seri üretime dökülür? Bilen yok. Hadi hasbelkader yaptık çizgi filmi. Atladım o dönem, çalıştığım o çok büyük kanala gittim. Çünkü çizgi film de yayınlıyorlar Sabah Kuşağı'nda. Dedim ki ben yerli çizgi film yapacağım. Kimse inanmıyor. Bir ezber bozacağım. Türkiye'de yerli, bu ülkenin topraklarından beslenen, bu ülkenin çocukları gibi konuşan bir çizgi film yapacağım. Orada söylemek istediğim küçük cümleler, kelimeler var. Bunları söyleyeceğim insanlara. Siz dedim yabancıyı yayınlayacağınıza aynı yeri ve aynı parayı bana verir misiniz? Veririz Ayşe dedi. Dünyanın en mutlu insanı oldum. Peki dedim kaç para veriyorsunuz? bunu sürdürebilmesi için o paraya ihtiyacım var. Dedi ki, Ayşe valla 100-150 dolar veriyoruz dedi bölümüne. Ben o dönem çok hızlı bir fizibilite çalışması yapmışım. Birinci bölümü 150 bin dolara mal edebiliyorum. Eyvah dedim. Neden yapılmadığı çok ortada. Çocukluğumdan beri imkansıza inanmıyorum. Bu dünyada imkansız diye bir şey yok. Her şey yapılır Ayşe. 150 dolara vereceksin. 150 bin dolara üreteceksin, 150 dolara vereceksin. Bu nasıl imkanlı olabilir? Nasıl imkanlı olabilir? Uzunca bir süre buna bir imkan bulamadım ve herkes dedi ki yapma. Bak ne kadar imkansız ortada. Dedim bunu yapmak istiyorum. İnanıyorum. Ben bu ülkenin ortalama bir vatandaşıyım. Bu ülkeyi çok seven, gerçekten o Türk filmlerindeki klişeyi yüreğinde yaşayan, yurt dışında biraz fazla kaldığımda, Türkiye'ye döndüğümde gerçekten toprağı öpmek isteyen biriyim. Ben atalarımın, dedelerimin değerlerini çocuklara aktarmak isteyen biriyim. Bunun yapılabileceğine inanıyorum. Bu toplumun buna ihtiyacı da olduğuna inanıyorum. Burada kolektif bir bilinç yaratılabileceğini düşünüyorum. Çünkü ben gerçekten ortalama bir Türk vatandaşıyım. Bu ülkenin ortalama bir vatandaşıyım. Bu benim ihtiyacımsa, bunu bu ülkeyi seven bir vatandaş olarak ben bu kadar net hissediyorsam, bu koca bir toplumun ihtiyacı olabilir dedim ben kendi kendime. Böyle büyük büyük konuştuğumda herkes, Ayşe sen de nereden abartıyorsun? Yani ne alakası var? Kaç tane insan gördün, vah vah Türkiye'de niye çizgi film yok diye yakınan? Ya görmedim ama hissediyorum dedim. Ben bunu yapmak istiyorum. Ve çizgi film yapmaya başladım. Tüm imkansızlıklara rağmen ecnebinin 150 kişi yaptığı işi 3 kişi yaparak. Dördüncü bölümü yapmaya başladığımızda bir televizyon kanalı kuruldu. Devlet Çocuk Kanalı. %70 yerli yayının yapacağım dedi. Tamamen doğru zamanda doğru yerde olmaktı. Herkes proje dosyası götürürken biz bölüm götürdük. Bölümü götürdük, izlediler. İlk kabul edilen proje oldu. Yayına çıktı. Hiç kimse tanımıyordu. Hayallerimiz vardı içinde ilk günden itibaren bu ülkenin çocukları için, önce bu ülkenin sonra bütün dünyanın çocukları için harika bir içerik olacak bu dedim. İlk günden para kazanma ihtimalimiz bile yokken uzman psikologlar, pedagoglar, çocuk gelişim uzmanları, benim bütün okumalarım, ekibimin katkılarıyla bir çocuk 104 bölüm Pepe seyrettiğinde hangi kazanımları elde edecek diye haritalar çıkardık biz. Sanki bütün dünya, bütün evren bizi bekliyordu ve biz ona hazırlanıyorduk, öyle hazırlamıştık ve Pepe yayına çıktı. Çok kısa bir süre içerisinde bizim ne pazarlama bütçemiz vardı, ne bunu duyuracak başka kanallarımız vardı. Sadece çok iyi bir çizgi film ürettik, yayına çıktık ve birden bütün Türkiye birbirine Pepe diye bir çizgi film var, duydunuz mu dedi. Siz Pepe'yi duydunuz mu? Çizgi film yapmak istediğimde bütün yetişkinler bana şunu söylemişti. Bu bir deli işi. Bundan iş çıkmaz Ayşe, yapma. Ben bir parka gittim, bir çocukla karşılaştım. Okuyor musun dedim, evet dedi. Sen ne iş yapıyorsun dedi bana. Ben çizgi film yapacağım dedim. Süper bir iş dedi. Hepimizin itiraf etmesi gereken bir şey. Yetişkinlik bu dünyada bize verilmiş en büyük ceza. Çocukluğun hapishanesidir yetişkinlik günümüzde. O yüzden içimizdeki çocuk çok önemlidir, çok değerlidir. Çocuk deyip geçmeyin. Yolda gördüğünüzde onlar bizden değil. Yetişkinler ve çocuklar ikisi aynı şey değil. Ayrıyız. Çok başka bakış açılarımız var. Çocuk olmak bu dünyanın en güzel şeyi. Halk oyunlarını koyacağım dedim Pepe'ye. Yine yetişkinlere sordum ilk olarak. Artık yetişkinlere önce sormuyorum bu arada. Dedim ki, ben dedim süper bir şey buldum. Halk oyunları deliririm, türkülere bayılırım ve bunu Pepe ile çocuklara duyuracağım dedim. Ay Ayşe, son teknolojiyle çizgi film yapıyorsun. Halk oyunu mu koyacaksın içine dediler. Ya dedim halk oyunu, benim atalarım, dedelerim, nenelerim yazmış onu ve YouTube'da daha çok izlensin, şu kadar daha fazla para kazanayım diye yazmamışlar o türküleri. Gerçekten bir şey yaşamışlar, yaşanmışlıklarını koymuşlar, bir acı hissetmişler, aşk yaşamışlar, üzüntü, kayıplar, her şey gerçek yaşanmışlık Sen buna burun kıvırıyorsun şu anda. Çünkü sen yetişkinsin. Dedim. Sonra bir çocuğa sordum tekrar. Dedim ki, ben dedim Pepe'ye halk oyunları koyacağım. Ne diyorsun? Ne? Oyun mu? Dedi. Çocuk için oyun çok değerlidir. Ve ben Pepe'ye halk oyunlarını koydum, türküleri söylettim. Şu anda milyonlarca çocuk Türkiye'de horon tepiyor, çayda çıra biliyor, halay çekiyor. Bazılarının anneleri ona gülüyor. Bazılarının anneleri, ay benim oğlan da halay çekmeye başladı diyor. Çocuklar bayılıyor o türkülere. Çocuklar efsane gibi seviyorlar halk oyunu oynadıkları için. Müfredattan kaldırılan halk oyunlarının Pepe'den sonra tekrar müfredata girdiğini biliyor musunuz? Neden? Çünkü kolektif bir bilincimiz var aslında bizim. Ve Pepe sadece bunu gün ışığına çıkmasını sağlıyor. İhtiyacımız var. Samimi şeylere ihtiyacımız var. Biz gibi olan şeylere ihtiyacımız var. Ve biz Pepe'de ilk günden beri anne ile çocuğu birbirinden ayırmadık. Konuşmamın başında size söyledim. Dünyanın ne mutlu çocuğuydum ben tüm imkansızlıklara rağmen. 10 günde evimize belki 500 gram kıyma girmezdi. Bundan hiç mutsuzluk duymazdık. İnanılmaz mutluyduk. Neden? Annem çok mutluydu. Anneler çok önemlidir. O zaman dedik ki biz anne çocuk iletişimi yapacağız. Biz çizgi filmimizle, yaptığımız işle kitlelere ulaşabiliyoruz. Ve o zaman o kitlelere anne çocuk tandansında bir şey söyleyeceğiz dedik. Ve bir gün böyle bir resim geldi. 8 sene sonra. Bu resim bana çok acayip şeyler anlatıyor. Pepe dergisi çocuğun sırtındaki. Burası sanırım Güneydoğu Anadolu'da Mardin olabilir. Bir il. Ve kolektif bir bilincin, yaratılan bir bilincin bir anneyi köyden çıkartıp çocuğuna Pepe dergisi aldırabileceğini gördüm. Kimse taşrada dergi satmaz derken. Demek ki aslında ihtiyacımız olan şey sadece bazı şeylerin üstünün örtülmüşlüğünün açılması. Biz bunu yapmaya çalıştık. Ve ilk günden beri dedik ki bunu bir işe de çevireceğiz. Pepe bir işe de döndü. Hiç kimse de dedi ki çizgi filmden para kazanılmaz. Ben bunu amaç olarak koymadım. Ben bir çizgi film yapacağım veya öyle bir para kazanacağım ki asla demedim. Ama dedim ki öyle iyi bir iş yapacağız ki bunu izleyen devamının gelmesi için bize para kazandıracak. Ve Pepe bir işe de döndü. O işin sonunda para da kazanmaya başladı. Kazandığı parayla yeni çizgi filmler üretmeye başladı. Ve bugün sadece Türkiye değil, YouTube'a yazın, Pepe Rusça yazın. Şu an Pepe Rusça konuşuyor, Rusya'ya girdik. Çok yakında Arabistan. Kolektif bilinç dediğimiz aslında dünyanın her yeri. Ve aslında ne dedi Pepe? Farklılıklar hayata renk katar dedi mesela. Biliyor musunuz bu şarkıyı? Evet. En çok hangi şarkısını biliyorsunuz Pepe'nin? İki ekmek. Benimle söyler misiniz? Birazdan bitireceğim. Hep beraber bir söyleyelim mi? İki ekmek aldım. Bir, iki, üç. İki ekmek aldım. Biri büyük, biri küçük. Süpersiniz. Neden sevdik bu şarkıyı? Çünkü hepimizin iki ekmek almakla ilgili çok tatlı anıları var. Çok samimi bir şey var. Ve bu bizim kolektif bilincimiz. Burada hiç gidip iki ekmek almayan var mı aranızda? Yok. Hepimiz bir gidip iki ekmek almışızdır. Pepe farklılıklar hayata renk katar dedi. İnsan sevdiğini hiç üzer mi dedi. Üzer mi? Üzmez. Bana beni sevdiğini söyle dedi. Sevmek çok güzeldir. İnsanın birbirini sevdiğini söylemesi çok güzeldi. Üzüldü ve kalbim kırıldı dedi. Çok samimi şeylerdi bunlar. Ah be dedi, bakma bana öyle. Seviyorsan söyle dedi. Ve Ayşe Şule de diyor ki, ezberleri bozun. İmkansıza inanmayın. Bu dünyada imkansız diye bir şey yoktur. Bu dünyadan Hiçbirimizin sağ çıkma ihtimali de yoktur. Yaptığınız iş her neyse, bu düsturları unutmayın. İçinizden, kalbinizden, yüreğinizden eğer bir şeyi tutkuyla yapmanızı söyleyen bir ses varsa, o hapishanedeki küçük kızın söylediği şeydir, küçük oğlanın söylediği şeydir size. Yetişkinliğin içine hapsolmuş çocuğun söylediği şeydir. Lütfen çocukların söylediği şeyleri önemseyin, kulak verin, değer verin. Hiçbirimizin sağ çıkma ihtimali yok ya. Bu hayatı güzel geçirin, ezberleri bozun. Ve hayatı içinizden geldiği gibi çocukça, o çocuk duygularınızla yaşayın. Teşekkür ederim.